Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en derin, en kalbi hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı, her şeyimizi rahmetiyle, feziyle, bereketiyle sarsın, sarmalasın, doldursun değerli dinleyenlerim. Efendimiz Aleyhisselam insanlara gerçekleri, hakikatleri, dinin güzelliklerini, güzel ahlakı, güzel kulluğu öğretmek için hep gayret içerisinde olurdu. Sürekli bir çalışma, sa'yu gayret içerisinde olmuştur. Tabii kişinin sadece İslam'a girmesi problemi çözmüyor. Yani insan kelime-i şehadet getirip La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip İslam'a girdiği zaman oraya kaydını yaptırmış oluyor. Müslüman olmuş oluyor. Mümin olmuş oluyor. İnanmış bir insan olmuş oluyor ama sadece inanmak yetmiyor. Niye? Çünkü İslam'ın emirleri var. Abdest öğreneceksin, namaz öğreneceksin, diğer güzel ahlak, haramlar, helaller, alışverişi. Dolayısıyla Müslüman olan insanlara, İslam'a giren insanlara, onlara diğer yapmaları gerekenleri de ayrıyeten öğretmek lazım. İşte Efendimiz Aleyhisselam daha önceden İslam'a girmiş olup da dinini öğrenememiş kimselerin gerekli bilgileri edinmelerine yardımcı olmak da olmanın da hemen yapılması gereken vazife arasında olduğunu hem söylüyor, hem biliyor, hem de ona göre davranıyordu. Efendimizin bu durumda olan kimselere Resul Efendimiz öncelik tanır. Her şeyi bırakarak öncelikle onları İslam'ı öğretmeyi ve onların eksik olan bilgilerini tamamlamayı tercih ederdi. Nerede olursa, yani mescitte olabilir, yolda olabilir, nerede bir insan görür, onun öğrenmesi gereken bir konu, husus olur, bir ihtiyaç olduğunu Efendimiz görürse, hiç ara vermeden hemen onun o ihtiyacını giderir, ona gerekeni Efendimiz öğretirdi. Bunun da çok örneklerini görüyoruz. Ebu Rifa radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken diyor yanına vardım. Efendimiz aleyhisselam camide bir konuşma yapıyordu. Bir cuma hutbesi olabilir veya herhangi bir vesileyle bir konuşma yapıyor olabilir. Yanına vardım diyor. Ya Resulullah, dinini bilmeyen bir garip geldi. Sorup öğrenmek istiyor. Kendisini kastediyor. Ben diyor Müslümanım ama ne yapacağım bilmiyorum. Nasıl abdest alacağım, nasıl namaz kılacağım, başka İslam'ın emiri nelerdir? Bu konuda fazla bilgim yok. Dinini bilmeyen bir garip geldi, sorup öğrenmek istiyordu. Allah Resulü bana dönüp baktı. Konuşmasını, hutbeyi kesip yanıma geldi. Hemen ona oturacak bir şey getirdiler. Zannediyorum ayakları demirdendi. O getirdikleri oturağı, dedim, sandalyenin veya taburanın ayakları diyor herhalde demirden de öyle hatırlıyorum. Üzerine oturdu ve Allah Teala'nın kendisine öğrettiği bazı şeyleri bana anlattı. Sonra tekrar hutbese dönerek konuşmasını tamamladı. Müslim'in sahihinde Cuma bölümünde 60. hadis olarak yer alıyor. Dolayısıyla burada yani ne kadar böyle yani yapılması gerekeni hemen yapmak. Orada o insanın bir ihtiyacı var. Onu öğrenmesi lazım. Bekle ben konuşayım sonra gelir senin ihtiyacını görürüm demiyor. Buradaki örnek bu şekilde. Orada hutbesini kesip o kişiye gerekenleri anlatıp o ihtiyacı karşılayıp sonra tekrar dönüp konuşmasına devam ediyor. Buradaki Efendimizin örnekliği bu şekilde. Tabii bunu biz kendimize örnek almalıyız. Hem şahıs olarak hem kurumlar olarak, eğitim kurumları olarak, yani okullar, liseler, üniversiteler, anaokulları, yani insanlara eğitim, öğretim yaptığımız, verdiğimiz kurumları da dikkate almak suretiyle Efendimizin bu davranışlarını her yönden, her seviyedeki insan, her makamdaki insan bunu örnek almalı. Çünkü insanlara gerçeği öğretmek, doğruyu öğretmek, onları yanlış bilgilerden uzak tutmak, yanlış anlayışlardan uzak tutmak, insanı istikamet üzere hareket etmesini, yürümesini sağlamak, ona gerçekte doğruları öğretmek en önemli vazifelerden bir tanesi, Efendimizin yaptığı en önemli vazifelerden bir tanesi. Bunu bu şekilde, bu hassasiyetle, bu dikkatle yerine getirmemiz lazım. Bakıyoruz şimdi, talebeyi okula gönderiyoruz. Geliyor talebe, baba dersimiz boş geçti, hoca gelmedi falan, hoca bize bir film açtı, onu izledik. Şöyle oldu, böyle oldu. Bir sürü dersler boş geçiyor. Oradaki yüzlerce talebenin zamanı israf oluyor. Hoca olmadığı için, ya hoca derste gelmediği için, ya bir ihmalkar yapıldığı için. Yani bir sınıfta 60 tane talebe varsa, eğer orada bir hoca bir bahaya derse gelmeyip de o dersi ihmal ediyorsa, 60 kişinin bir saatlik 40 dakikadan vaktini israf etmiş oluyor. Halbuki o 40 dakika içerisinde o talebelere ne kadar güzel bilgiler verilir, gerçekler öğretilir, hayata dair, dine dair, ahirete dair öğretilebilir. Dolayısıyla Resulullah Efendimizin bu halini biz her kademede kendimize örnek almamız lazım. Yani o kadar önemli ki insan bilmediğini öğretmek. Efendimiz hutbesini keserek geliyor ve ona hemen gerekeni anlatıyor, öğretiyor. Tekrar çıkıp ne yapıyor? Hutbesine devam ediyor. Resulullah Efendimiz'e örnek almak böyle olmalı. Sevgili Peygamberimizin yapmış olduğu savaşların tamamı da istisnasız İslam'ı tebliğ için olmuştur. Resulullah Efendimiz hiçbir zaman beldeler fethetmek, topraklar elde etmek, ganimetler elde etmek, böyle kuru bir cihangirlik davasıyla, anlayışıyla kesinlikle yerinden kıpırdamamıştır. Kesinlikle eline kılıcı almamıştır. Kesinlikle bir sefer, bir gazve tertip etmemiştir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı bütün seferler, bütün gazveler, bütün savaşlar hepsi lillah, Allah için ve hepsi İslam'ı tebliğ için. Ya insanların Müslüman olmasına mani olan engelleri kaldırmak için, mesela Bedir böyle oldu. Çünkü oradaki o azılı Mekke müşrikleri kendileri inatla o inkara devam ettikleri gibi, aynı zamanda nice insanları, köleleri, cariyeleri, hanımları, yaşlıları, zavallı, müstazaf diyor Kur'an-ı Kerim bunlara, onları da Müslüman olmaktan engelliyorlardı. Ta Mekke'nin fethine kadar böyle oldu. Engelliyor. Müslüman olanı ablukaya alıyor, onu dövüyor, sövüyor, eziyet ediyor. Dolayısıyla o Bedir'de o insanların Müslüman olmasına engel olan elebaşı kafirlerin hepsi temizlenmiş oldu. Hikmet nedir? Hikmet yine İslam'ı tebliğ, insanların İslam'a ulaşmasıdır. Bu sebeple de her çarpışmadan önce Resulü Efendimiz Aleyhisselam, karşı taraf son bir kez daha İslam'a davet edilmiştir. Buna rağmen Hayber kuşatması esnasında bir fitneci Yahudileri savaşa kışkırtmak için yanlış şeyler söylemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudilere bir şeytan gelmiş de Muhammed ancak mallarınızı ele geçirmek için sizinle çarpışıyor demiş. Onlara la ilahe illallah deyiniz, bununla mallarınızı ve kanlarınızı koruyunuz, ahiretteki hesabınız ise Allah'a aittir diye sesleniniz buyurdu. Efendimiz o Hayber fethinde oraya Resul Efendimiz Hayber'in ganimetini almak için gitmedi. Yahudiler hem Medine'de Efendimiz'in başına çok bela oldular. Fitne oldular. Münafıklar işbirliği yaptılar. Müşrikler işbirliği yaptılar. Efendimiz'i çok zor durumlara bıraktılar. Yani Uhud'da böyle oldu, Hendek'te böyle oldu, başka durumlarda hep böyle oldu. Hainlik yaptılar. Sonra oradan Medine'den çıkan Yahudiler de pek çoğu Hayber'e kaçtı, oraya yerleşti. Orada İslam aleyhinde büyük bir güç elde ettiler ve fırsat kollayıp hep Medine'ye, Efendimiz'e saldırmak üzere de orada bekliyorlardı. Dertleri Efendimiz'i, onunla beraber İslam'ı, Müslümanları yok etmek. Bu amaçla orada yerleşmiş ve güç devşirmişlerdi. Resulullah Efendimiz'in oraya Hayber'in fethine gelmesinin sebebi o İslam'ın karşısındaki o şer gücün, düşman gücünün bertaraf edilmesi. Ama oraya geldiği zaman da onların yine İslam'ı telkin ettiği, hem kendisi hem Hazreti Ali Efendimiz gönderdiği zaman geliniz, la ilahe illallah deyiniz, Müslüman olunuz. Olduktan sonra hem kanlarınızı hem mallarınızı korumuş olursunuz. Benden korumuş olursunuz, ben onlara dokunmam artık diye güzel bir şekilde o telkinde bulundu. Fakat onlar kabul etmeyince bu kez Hayber fethedildi, kalesi fethedildi. Savaş söz konusu oldu. Savaş söz konusu olunca da savaşın ahkamı söz konusu oldu. Esirler oldu, ganimetler oldu ilahiri. Ama eğer o insanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözünü dinleselerdi ve iman etselerdi, kelime-i tevhid etselerdi, malları kendine olacaktı, canları emniyette olacaktı, yerleri yurtları kendine kalacaktı ve çok da Müslümanca güzel Efendimizin tahtı saltanatında çok güzel bir kulluk yaşama imkanı bulacaklardı. Ama kendi elleriyle kendilerini felakete sürüklemiş oldular. Dolayısıyla o Yahudilere işte efendim aman peygamber sizi mallarınızı almaya geliyor, esir etmeye geliyor diye konuşan kişiyi Efendimiz şeytan olarak niteliyor. Hayır diyor, benim niyetim kuru bir şekilde bir işgal hareketi değil, tamamen sizin hidayetinizi, İslam olmanızı arzu ediyorum. Geliniz Müslümanınız ve kurtulunuz. Bu şekilde Efendimizin bahsettiği şekilde Yahudilere, Hayber Yahudilerine la ilahe illallah deyiniz, bununla mallarınızı, kanlarınızı koruyunuz, ahiretteki hesabınız size aittir diye seslenildi. Onlar ise Musa'nın aramızda kitabı Tevrat yemin olsun ki biz ne istediğiniz şeyi yaparız ne de dinimizi bırakırız diye karşılık verdiler. Bu hadisin anlaşılacağı gibi Resul-i Ekrem Efendimiz mesajının iyi anlaşılması ve herhangi bir yanlış anlaşılmaya fırsat verilmesi için azami gayret gösterdiğini de buradan anlamış oluyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde aldığı bütün vahiyleri eksiksiz olarak insana ulaştırma hususunda da çok büyük gayret göstermiş, titizlik göstermiştir. Ayşe validemiz anlatıyor, eğer Allah Resulü kendisine inen vahiyden bir şey gizleseydi şu ayeti gizlerdi diyerek Ahzab suresindeki Efendimizin Hazreti Zeynep'le evlenmesini konu alan ve itap ihtiva eden 37. ayeti zikretmiştir. Yani Resul Efendimiz Aleyhisselam Cenab-ı Hak tabi Maide suresinin 67. ayeti kerimesinde Efendimiz'e bir talimatta bulunuyor. O talimat nedir? O talimat ya eyyühe'r resulü belliğ mâ unze ileyke min rabbike. Rabbinden sana vahiy olarak gelen bütün ayetleri, bilgileri, buyrukları tebliğ edeceksin. Hepsini. Hiçbir şeyi gizlemeyeceksin. Ve illem tef'al fema bellâti risalete. Eğer yapmazsan sen peygamberlik vazifeni yapmamış olursun ve günahkar olursun. O zaman Allah seni cezalandırır diye bir talimat. Bütün peygamberlere bu şekilde tebliğ vazifesi verilmişti ve Allah'tan gelen buyrukları insanlara hiç kimsenin çekinmeden, korkmadan da tebliğ edeceklerdi. Efendimiz de böyle yaptı. Ayşe validemiz tabii bir konuya temas ediyor burada. O konu Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Zeynep'le, Zeynep binti Cahş'la, halasının kızı Zeynep binti Cahş'la evlenme konusunu bahsediyor. Burada Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ı bir ikazda bulunuyor. Ayet-i Kerime'de diyor ki sen diyor Zeyd'e işte eşini yanında tut ama onu efendim boşama diye ısrarla söylüyorsun. Ve Allah'ın daha sonra ortaya çıkaracağı bir gerçeği de içinde gizliyorsun. Ve takşarnas insanlardan korktuğun için. Yani insanların diyeceklerini, onların eziyetlerini ve sözlerini, seni üzecek sözlerini dikkate alarak Allah'ın bilahare ortaya çıkaracağı bir gerçeği içinde gizliyorsun. O gerçek neydi? O gerçek şuydu, Cenab-ı Hak Efendimizin kalbine vahyetmişti, bir bilgi ulaştırmıştı. Zeyd de Zeynep anlaşamayacaklar. Zeyd Zeynep'i boşayacak ve boşadıktan sonra da Zeynep'le sen evleneceksin. Bu şekilde de toplumda yerleşmiş bulunan tebenni, evlatlık ve ona bağlı bazı yanlış uygulamalar, insanların haksızlığa uğradığı, zulme uğradığı yanlış uygulamalar ortadan kalkacaktı. Ve bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'e ulaştığı bir bilgi vardı. Buna rağmen Efendimiz Aleyhisselam hala Zeyd'e eşinin yanında tut, bırakma, daha evliliğini devam ettir falan diyordu. Ayet-i Kerime geldi. Dedi ki, ey peygamber niye böyle yapıyorsun? Sen biliyorsun ki Allah'ın böyle bir emri var. Zeyd seni boşayacak, ondan sonra da evlenecek. Zevvecnâkeha, biz Zeynep'in nikahını sana kıydık ey Resulüm. Ondan sonra evleneceksin. Ama işte bunu, bu gerçeği Efendimiz Aleyhisselam bir müddet gizlemişti insanlardan. Onu açıklamaktan çekinmişti. Biraz mahalle baskısında dikkate almak suretiyle. Ama Cenab-ı Hak ne yaptı? Onu ifşa etti, ortaya koydu. İşte Ayşe Validemiz diyor ki, eğer diyor Resul Efendimiz diyor kendisine gelen diyor ayetlerden, vahiyden bir şeyi gizleyecek olsaydı, bu yani insanların çekindiği, biraz utandığı bu gerçeği gizlerdi. Ama bunu bile gizleyemedi. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam kendisine gelen her bilgiyi, ilahi bilgiyi, bu lehinde de olsa, aleyhinde de olsa, kendisini ikaz eden, hitap eden, azarlayan ifadelerde olsa veya karşındaki muhatabı son derece kızdıracak ve peygambere karşı olumsuz bir tepkiye onu sevk edecek bir ayette olsa, Efendimiz onların hepsini büyük bir hassasiyetle, eksiz bir şekilde tebliğ etmiştir ve ulaştırmıştır. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle diyor. Kim Resulullah'ın Allah'ın kitabından bir şey gizlediği zannına kapılırsa Allah'a en büyük iftira atmış olur. Çünkü Allah Teala demin okuduğum ayeti kerimede Maide 67. Ey Resul, Rabbinden sana inen vahiyleri tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan Rabbinin elçiliği yerine getirmiş olmazsın. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah kafirler topluluğuna rehberlik etmez. Onları doğru yola erdirmez, görüyor. Kıymetli dinleyenlerim, Resul-i Ekrem Efendimiz'e dini konularda bir şey sorulduğu zaman o hususta vahiy nazil olmamışsa Efendimiz bilmiyorum buyurur veya vahiy gelinceye kadar bekler, kendi görüşüyle ve kıyasla bir şey söylemezdi. Bazen de şey olurdu, bazen de Efendimiz kendi görüşüyle söylediği yerlerde vardı ama umumen böyle yapardı. Yani orada vahyin gelmesini beklerdi. Mümkün mertebe kendi kanaatiyle, kendi görüşüyle veya bir kıyas yapmak suretiyle ona bir çözüm yapmaya Efendimiz yönelmezdi. Vahyi beklerdi çoğunlukla. Ama yer yerde böyle içtihat ettiğini, o içtihatın zaman zaman isabet ettiğini ama zaman zaman da isabet etmeyip Allah tarafından o yanlış içtihadı, yanlış kanaati, görüşünü düzelttiğinde yine örneklerini görüyoruz. Ve Efendimiz bunun aksine bildiği halde cevap vermeyen kimseleri de ikaz ederdi. Bir kimseye bildiği bir konu sorulduğunda cevap vermezse kıyamet gününde ağzına ateşten bir gem vurulur buyururdu. Yani insan burada Efendimizin iki yönden örnekliğini görüyoruz. Bir, Efendimiz Aleyhisselam kendisine gelen bilgileri tebliğ ediyordu. Hiç gizlemiyordu. Onu cömertçe insanlara ulaştırıyordu. İki, kendisine vahiy gelmediği konularda soru sorulduğu zaman çoğunlukla vahiy gelmesini bekliyordu. Bilmiyorum diyebiliyordu. Çünkü o da vahye dayanır. Diyor ki Allah'ın bana bildirdiğini biliyorum, bilmediğini bilmem diyordu. Allah'ın bana öğrettiğini onlara haberim olabilir. Hatta güzel bir misal vardır bu konuda. Tebük seferinde Efendimiz Aleyhisselam'ın binmiş olduğu bir deve kayboluyor. Orada otururken, dinlenirken, yani namaz molası verilmişken Efendimizin devesi kayboluyor, kaçıyor. Bakıyorlar sağa sola, arıyorlar, tarıyorlar, deveyi bulamıyorlar. Sonra fırsattan istifade ile münafıklar, kalbine hastalık olanlar dedikodu yapmaya başlıyorlar. Arkada böyle bir taraftan sahabe-i kiram Efendimizin devesini ararken bile bulup getirmenin gayreti içerisindeyken kalbinde maraz, hastalık bulunan bir kısım insanlar da kenarda dedikodu yapıyorlar. Dedikodu şöyle, tuttuk bir adamın peşine takıldık, gidiyoruz. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete der gibi. Yani devesinin bile nereye gittiğini bilmeyen bir ben peygamberim diyor ama devesinin bile nereye gittiğini bilmiyor. Takıldık peşine, nereye gittiğimiz belli değil diye böyle dedikodu yapıyorlar. Veya devesinin bile nerede olduğunu bilmiyor, bize göklerden bilgi getiriyor, gayipten bilgi getiriyor falan gibi alay ediyorlar peygamberimizle. Tabii onların o konuşmalarını duyan bir sahabe Bera radıyallahu anh hatırladığım kadarıyla hemen onlara diyor ki siz diyor Allah Resulü düşmanlık yapıyorsunuz. Ben diyor siz diyor Resulullah'a haber vereceğim diyor. Yapma falan diyorlar. Yok, getiriyor Resulü Efendimiz'e onları. Diyor ki ya Resulullah bunlar diyor böyle böyle senin aleyhinde konuşuyorlardı diyor. Sonra bir ayet-i kerime geliyor onların bir şekilde efendim böyle dedikodu yaptıklarına dair. Ve Cenab-ı Hak Efendimiz'e diyor ki ey Resulüm deven falan yerde falan ağaca yolları takılmış vaziyette duruyor. Gidin onu oradan alabilirsiniz diye. Gelince, bini gelince peygamberimize Cebrail ve Cenab-ı Hak tarafından Efendimiz buyurdu ki bakın dedi ben Allah'ın peygamberiyim. Allah bana bir şeyi bildirirse bilirim. Bildirmezse bilemem. Ben gaybı bilmem. Ancak Allah'ın bildirdiği kadar bilebilirim. Şu an Allah bana devemin nerede olduğunun bilgisini bana verdi. Şuradan yürüyünüz falan yere gidiniz. İşte şu kadar diye mesafede deve yolları ağacı takılmış o şekilde bekliyor. Alıp getiririz. Gidip getiriyorlar. Dolayısıyla Resulullah Efendimizin burada bilmediği bir konuda bilmiyorum demesi bizim için çok önemli bir örnek. Bunu herkes yapamıyor kıymetli dinleyenlerim. Yani adam iki bir şey okuyunca kendisini alim sanıyor. Ya bir yerde bir toplum içerisinde veya bir televizyonda bir yerde kendisi olduğu zaman bilmiyorum demekten çekiniyor. Bu kez bilmediği konularda yalan yanlış konuşmaya başlıyor ve hep insanları yanlış bir şeyler öğretmiş oluyor, saptırmış oluyor. Resulullah bile sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyorum dediğine göre biz bilmediğimiz bir konuda rahatlıkla bilmiyorum diyebiliriz. Yani bilmemek suç değil, öğrenmemek suç diye sözümüz de var. Onu güzel öğrendikten sonra insanlara bunu anlatabiliriz. Bir bu. İkincisi de bildiğimiz konularda susmak. Yani bir gerçeği biliyoruz. Bir doğruyu biliyoruz. İnsanlar bize soruyorlar. Bu bir dini mesele olabilir. Bir şahitlik olabilir. Bir doğru bir bilgi olabilir. Orada da susmak doğru değil. İnsan bildiğini uygun ortamlarda, uygun şekilde de insanlara anlatması gerekiyor ki Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili de ikazlar var. Ali İmran Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde, 57. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak bir grup insandan bahsediyor. Bunlar diyor Allah-u Teala gerçekleri kitapta açıkça beyan ettikten sonra bunları gizleyenler var ya diyor. Bunları insana doğru anlatmayanlar, öğretmeyenler var ya işte Allah'ın, meleklerin ve lanet edici olan bütün varlıkların laneti onlara olsun diyor. Dolayısıyla burada yine Efendimiz Aleyhisselam bir kimseye bildiği bir konu sorulduğunda cevap vermezse kıyamet gününde ağzına ateşten bir gem vurulur. Niye? O gerçeği gizlediği için, o bilgiyi insanlara öğretmediği için diye ikazda bulunuyor. Mevlana Hazretleri peygamberlerin tebliğdeki hassasiyetlerini, sabırlarını, sebatlarını ve Allah'a olan teslimiyetlerini de şöyle dile getirmiş bir açıklamasında. Diyor ki, farz edelim ki siz taş kesilmişsiniz. Kulaklarınızda, gönüllerinizde kilitlenmiş. Sözümüzü kabul edip etmemenizle bizim bir işimiz yok. Bizim işimiz Hakk'a teslim olmak, onun buyruğuna uyarak tebliğde bulunmaktır. Bize bu kulluğu, yani peygamber olmayı, size Hak'tan hakikatten haber vermeyi Allah bize emretti. Söylediklerimiz Allah'ın emridir. Kendimizden, kendiliğimizden değildir. Bizim hayatımız Allah'ın emirlerini yerine getirmek içindir. Eğer çöle ekin ek buyursa Allah Teala bize çöle ekin ekin ey peygambere buyursa ya çöle ekin ekindir mi böyle şey olur mu demeyiz. Tereddüt etmeden gider onu ekeriz. Yani biz Allah ne emrederse onu yaparız. Yaptığımız tebliğin haber verdiğimiz hakikatlerin ücretini Allah'tan bekleriz. Yaptığımız tebliğin haber verdiğimiz hakikatlerin karşılığını, mükafatını, ücretini Allah'tan bekleriz. Biz hak kapısında yorulanlardan, usananlardan değiliz ki yolun uzaklığı yüzünden her yere durup kalalım. Gönlü mahzun olan, usanıp bıkan o kişidir ki sevgilisinin ayrılık hapsine düşmüştür. Halbuki bizim sevgilimiz, bizim dilediğimiz canan bizimle beraberdir. Peygamberlerin o tebliğ halini ve oradaki gayretlerini Mevlana Hazretleri kendine uygun bir üslupla, etkili bir dille bu şekilde dile getiriyor. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerek vahyi alırken, gerekse onu insanlara tebliğ ederken gösterebilecek titizlik ve hassasiyetin en mükemmelini ortaya koymuş, vazifesini tam anlamıyla yerine getirmiştir. Veda haccında da tebliğ ettim mi diye 3 defa sormuş, 3'ünde de evet cevabını almıştır. Sonra insanların bu ikrarlarına Allah Teala'yı şahit tutarak bir tebliğcinin hayatının nasıl olması gerektiğini de son noktasına kadar bizzat yaşayarak göstermiştir. Geri kalan ömründe ise vazifesini eksiksiz olarak yerine getirmiş olmanın verdiği huzur ile hamd ve şükrünü daha da artırmıştır. Bunlar şey, biz Müslümanlara Allah'ın dinini yaşama, öğretme, tebliğ etme vazifesi olan bir Müslümanlara Efendimizin en güzel bir örnekliğidir. Veda haccındaki işte hele el-bellâhtu tebliğ ettim mi, ettim mi, ettim 3 defa sonra Allah'ım meşhed, Allah'ım şahit ol diye hem insanların buna şahit kılması hem Allah'a şahit kılması vazife tebliğ noktasındaki Efendimizin hassasiyeti, dikkatini ortaya koyuyor. Bize de bu noktada nasıl davranmamız gerektiği noktasında bir örnek sergilemiş oluyor sevgili Peygamberimiz. Değerli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizim her halimizi Efendimiz Aleyhisselam'ın haliyle mizan edebilmeyi, onun o ölçüyle ölçebilmeyi ve gücümüz yettiği kadar da halimizi, ahlakımızı, amellerimizi, hal ve davranışlarımızı, tavırlarımızı Efendimizinkine gücümüz yettiği kadar benzetmeye çalışabilmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Bu vesile tekrar hepinize hem teşekkür ediyor hem hürmetler sunuyor. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.